Mavi Vatan.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Mavi Vatan başlıyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Cihan Aktepe ile çalışıyoruz bugün teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu. Sizlerle birlikte olacağız programımızda. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 090-312-463-3421. Biz aynı zamanda www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle Mobil uygulamasından dinleyebiliyorsunuz. Evet sevgili dinleyenlerimiz, biz öncelikle hocamızla hoş geldiniz diyeyim hocam.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sizin de sesinizi
diliyorum.
Duysunlar. Yayın boyunca duyacaklar tabii. Tabii, hoş geldin demek ayrı bir
tamam,
şey.
Tamam, bugün beni dinleyecekler. Evet, siz de bizim programa hoş geldiniz bu arada.
Gerçekten ben daha çok hoş gelmiş oldum hocam. Çok teşekkür ederim. Evet, geçtiğimiz hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmelerle başlıyor Mavi Vatan programı. Önce onları sizden bir alalım, sonrasında
tabii,
devam
tabii.
edelim.
Yani Mavi Vatan devam ediyor son hızla. Bu 10. haftamız. Hı hı. Şimdi hafta içerisinde Mavi Vatan'la bağlantılı doğrudan veya dolaylı neler var? Kısaca onları özetleyelim söylemiş olduğunuz gibi. Birincisi biliyorsunuz Uzak Doğu'da Bali'de G20 zirvesi vardı. Hı hı. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Biden'la görüşmesi sadece Türkiye tarafından değil. Hı hı. Batı komşumuz Yunanistan tarafından da dikkatle izleniyordu. Evet. Acaba Biden ne diyecek bu görüşmede, Türkiye'ye söz verecek mi? Özellikle Türkiye'nin istemiş olduğu ilave F-16 uçakları vardı biliyorsunuz. Bunu da Yunan lobisi, Rum-Yunan lobisinin ve gene Ermeni lobisinin desteğiyle Amerikan Kongresi'nde durdurmayı düşünüyordu Yunanistan. Hatta bu maksatla da Yunanistan Başbakanı Mitsotakis kongrede yapmış olduğu konuşmada bizzat bunu istemişti. Şimdi bu şeyin Amerika'nın elinde bana göre Türkiye'ye karşı bir koz gibi kullandığı bir araç haline geldi bu. Yani ben F-16'lar konusunda pek olumlu bir düşünceye sahip değilim. Çünkü Biden ve yönetimi, özellikle Biden'ın 20-25 seneden beri Türkiye'ye karşıtlı olduğunu bilirsek, aynı şekilde Amerika'da biliyorsunuz bir de kongrede yenileşme oldu. Temsilciler Meclisi'nin ve Senato'nun ara seçimleri oldu. Bu ara seçimlerde Senato'da büyük değişiklik olmadı. 50'ye 50 olmasına rağmen işte Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oyuyla birlikte Senato'da gene çoğunluk Demokratların elinde, yani Biden'ın elinde. Bunun anlamı şu, Menendez diye bir şey var, senatör var. Bu Menendez, Bob Menendez sanıyorum. Bunun Rum lobisine ve Ermeni lobisine çok yakın ve Türkiye karşıtı ve orada da ne yazık ki Türkiye karşıtlığını devam ettirecek, değişen bir şey olmadı. Anladım. Sadece şu var, Temsilciler Meclisi'nde burası Cumhuriyetçilerin eline geçti. Bildiğiniz gibi daha önceden yine Türkiye karşıtlığı tavan yapmış olan Bayan Nancy Pelosi vardı. O uzaklaştı. Ama Biden yönetimi devam ediyor. Evet. Biden'la konuştular. Zaten kısa bir konuşmaymış bu. F-16'larla ilgili sanıyorum. İşte ilgileniyorum vesaire demiş ama tekrar söylüyorum. Artık seçim satım haline gelecek. Eğer Biden 80 yaşındaymış bu arada, başkan adayı olarak tekrar konursa sanıyorum F-16'larla ilgili pek ilerleme kaydedemeyiz diyorum. Bunu kapatıyorum. Bir diğeri, Libya ve Yunanistan arasında diplomatik bir kriz yaşandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Libya'ya gitti. Havaalanında, Trablus'ta kendisini karşılamaya gelen muhatabı Libya'nın, yani o ulusal mutabakat hükümetinin Dışişleri Bakanı var. Onunla görüşmedi, uçaktan inmedi. Tekrar havalanıp gitti. Gayri hukuki statüye sahip olan Hafter'le görüştü. Tamam, böyle bir şey var. Gerekçesinde işte şey uyduruyorlar, Türkiye ile Libya'nın o 24 Kasım sanıyorum 2019'da yapmış olduğu bir deniz yetki alanlarıyla ilgili mutabakat vardı. Buna bağlı.
Bu bir diplomatik kriz midir hocam?
Bence de diplomatik kriz yani. Oradaki ulusal mutabakat hükümeti çünkü Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı tek şey. Yani bu o şekilde devam ediyor. Bir başkası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümünü ayın 15'inde geçtiğimiz hafta Salı günü idrak ettik.
Evet.
Aslında bugün konuşmamız bunun üzerine, Kıbrıs üzerine olacak ama çok kısa olaraktan o gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın anıt özel defterine yazdıkları var. Birkaç cümleyle onları sevgili dinleyicilerime paylaşmak istiyorum.
Evet.
Şöyle diyor. Aziz Atatürk, Anadolu'da başlattığınız İstiklal Savaşı ile kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'nden güç ve ilham alarak yürüttüğümüz mücadele sonrasında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümünde bir kez daha huzurumuzdayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün, bağımsızlığının ve egemenliğinin doruk noktasını temsil ederken, temellerinde halkımızın büyük fedakarlığı, aziz şehitlerimizin canı, gazilerimizin teri ve kanı vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, işaret ettiğiniz yolda ilerlerken düşünceleriniz, ilkeleriniz, inkılaplarınız yolumuzu aydınlatıyor demiş. Hı hı. Sonra gene bu defa Kıbrıs'ın kurtarılmasında değerli katkıları olan Kıbrıs büyükleriyle ilgili de bazı şeyler söylemiş. Şöyle ki, milletimizin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve egemenliği uğruna verdiği onurlu mücadele sonucunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. yıl dönümünü Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize fikir ve gönül birliği içinde coşku ve gururla kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün olduğu gibi gelecekte de tarihi ve vicdani sorumluluklarının bilinciyle Kıbrıs Türk'ünün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olacağını, hak ve hukukunu korumaya sürdüreceğini huzurunuza bir kez daha teyit ediyor. Aziz hatıranızı şükran ve rahmetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun demiş. Gene bu arada tabii ki Kıbrıs'ın unutulmaz büyükleri Doktor Fazıl Küçük, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş da minnet, hürmet ve rahmetle anılmış.
Evet.
Bunları da görüyoruz. Ama dediğim gibi Kıbrıs'a geçeceğiz. Onu da burada bırakıyorum.
Uzun uzun konuşalım.
Bir başkası, Rusya Dışişleri Bakanlığı Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın taraflardan herhangi bir itiraz gelmediği için otomatik olarak uzatıldığını bildirdi. Şimdi geçtiğimiz hafta burada gene Tahıl Koridoru'na değinmiştik. O da şuydu. Bir ara Rusya biliyorsunuz askıya almıştı ama Rusya olmadan da Türkiye ve Birleşmiş Milletler bunu devam ettirmişti. Sonra Türkiye'nin aracılığında özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin sonucunda tekrar Rusya buna desteğini verdiğini söylemişti. Şimdi bu anlaşma 18 Kasım'da sona eriyordu.
Evet.
Ancak Rusya ve itiraz eden olmazsa taraflardan buna, yani Rusya, Ukrayna, Türkiye, Birleşmiş Milletler itiraz etmezse bu 120 gün daha uzayacaktı.
Devam edecek.
Ve itiraz olmadı, uzayacak bu. Ancak Rusya burada bazı şartlar getirmiş. Şöyle ki, Rusya'nın biliyorsunuz kendi tahılını taşıyan gemi acentalarına veya gübrelerini taşıyan gemilerin acentalarına Avrupa Birliği ve Amerika'nın koymuş olduğu yaptırımlar var.
Ama bir taraftan Amerika da destekliyor değil mi hocam Türkiye'nin bu tavrını?
Türkiye'nin tavrını destekliyor da Rusya'nın ki var. Rusya da diyor ki yani bu tamam ama 120 gün içerisinde bu gemilere özellikle acentalara konulan yaptırımların kalkması gerektiğini kalkmazsa 120 gün sonra ben buna uymayabilirim diyor. Bu önemli. Ama şu an için en azından 120 gün süreyle veya 4 ay süreyle bir rahat nefes aldı dünya diyelim.
Evet.
Kuzey Akım soruşturması tamamlandı. Patlamaların sabotaj olduğu ortaya çıktı diyor. Bu Eylül sonunda biliyorsunuz Baltık Denizi'nde Almanya'ya doğal gaz boru hatları vardı. Kuzey Akım 1 ve 2. Bunlar önce sızdırıyor dendi. Sonra patlama dendi. Sonra taraflar birbirini suçladı. Yani İngiltere, Amerika, Polonya, Ukrayna bunu Rusya yaptı dedi. Rusya da bunu Amerikalılar yaptı. Onlar olmadan olmaz dendi.
Ve net karar.
Ve hayır, şimdi İsveç'te bir araştırma yaptı. Kendi karasuları içerisinde olduğu için. İsveç'in yaptığı araştırma sonucunda bunun bir sabotaj olduğu, 248 metre arayla şey bulunmuş. Yani yüksek enerjili bir şeyle bir kraterler açılmış orada. Patlayıcı yani bunun anlamı. Herkes de onu yapamaz. 70-80 metre derinlikte olan bir şey bu. Ve demek ki 250 metre arayla bunlar yapılmış. Ama kimin yaptığına dair bir açıklaması yok. Ben inanıyorum ki Rusya yapmış olsaydı veya Rusya hayat olsaydı çoktan açıklanırdı bunlar. Demek ki başka birileri var. Kim derseniz Bu teknolojiye ulaşabilecek olan Amerika ve İngiltere var. Hmm. Yani onların yardımı teknoloji olmaksızın biraz zor gözüküyor. Diyelim isterseniz Mavi Vatan'a burada noktayı koyalım.
Evet, Mavi Vatan'a noktayı koyalım ve sevgili dinleyenlerimiz biz Kıbrıs'ı konuşacağız az sonra. Sevgili dinleyenlerimiz Mavi Vatan 10. bölümüyle devam ediyor. Hocamız öncelikle bize Celalettin Yavuz hocamız geçmiş haftayı değerlendirdi. Ve şimdi de programımızın ana konusunun Kıbrıs olacağını söyledi hocamız. Ve bunun üzerine konuşmaya başlayabiliriz. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı. Ve benim bildiğim kadarıyla Celalettin hocamızın 39 yıl önceye dayanan bir anısı var o özel günle ilgili.
Yani birkaç tane var. İsterseniz
öyle mi? Ne güzel.
Şöyle Kıbrıs'la ilgili.
Ne şanslıyız.
Evet. Kıbrıs'la ilgili. Kıbrıs denildiği zaman daha doğrusu aklıma ne geliyor onları değineyim ama ondan önce 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve bu harekatta şehit olan, gazi olup terlerini akıtan büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda emeğe geçen Kıbrıs'ta Türk büyüklerimiz, başta Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş olmak üzere onları da rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha anıyorum. Tabii ki Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapan Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönemdeki CHP ve MSP hükümetleri ve yöneticilerinde onları da gene bu şekilde anıyorum. Tıpkı silahlı kuvvetlerde olduğu gibi. Evet. Şimdi 1974 Kıbrıs Barış Harekatı benim Deniz Harp Okulu'nu bitirdiğim yıl oldu 1974'te. Dinleyiciler benim emekli deniz subayı olduğumu biliyor. Sadece hoca değilim tabii ki. Orada 22 Temmuz'da biz Savarna okul gemisiyle Atatürk'ün yatı biliyorsunuz okul gemisi olmuştu. Onunla Akdeniz içerisinde yurt dışı gezisine çıkacaktık. Ama iki gün önce Kıbrıs Barış Harekatı oldu.
Evet.
Dolayısıyla buna çıkamadık. Yani Kıbrıs'la ilişkilerimiz orada çakışıyor. Aslında daha sonra düşününce daha farklı bir şey gördüm. Kıbrıs'a bakacak olursanız Türkiye'nin o güneyinde İskenderun körfezinden kopmuş bir parça değil mi?
Değil mi?
İşte ben o körfez var ya, körfezin kuzeyinde hemen kıyısındaki dört yol var. Dört yol doğumluyum. Yani Kıbrıs sanki benim memleketimin bir parçası gibi. O şekilde hissediyorum. Şimdi bu Kıbrıs Barış Harekatı dedik. Sonra 1976 Şubat'ında Mersin-Kıbrıs arasında görev yapan bir lojistik destek gemisinde ben atandım. TCG Erkin'di. Ve gittiğimiz zaman meraklı turşucu oldum, o zamandan belliymiş. Gittiğimde Kıbrıslı Türklerle konuşuyordum. Mesela orada böyle hiç burnundan kıl aldırmayacak Kıbrıslılar vardı. Hanımlardan birisi dedi ki, biz dedi işte yıllardan beri dedi Türk Mehmetçiğinin gelip bizi kurtarmasını bekledik dedi. Ve dedi bu harekat olduktan sonra Mehmetçik geldiğinde dedi, kocalarımıza ve oğullarımıza yapmadığımız şeyi yaptık. Mehmetçik'in postalını çıkarttık, çorabını çıkarttık, yıkadık onları dedi. Ayaklarını yıkadık dedi. Yani bu şekilde sevinmişlerdi.
Tabii.
Bunları gördüm.
Tabii.
Sonra benim gene gemide görev yaptığım dönemde peş peşe iki çok değerli komutanımla veya abimle çalışma fırsatı buldum. Bunlar İlkin Sungur ve Ali Yavuz'du. Her ikisiyle de aynı vardiyada kalıyordum. Her ikisi de bu plajına çıkarma yapan o çıkarma gemilerinin komutanlarıydılar. Onlar da anılarını anlattılar. Yani çok var bu şey. Sonra zaman geldi, Deniz Harp Akademisi'ne gittim. Yani kurmay mektebine. Oradayken 1981-83 dönemiydi. 82'de bizim Karadeniz ve Hava Kurmay namzetlerini çok müşterek harekatlara soktular. Çünkü Kıbrıs Barış Harekatı'nda uçaklarımız kendi gemimizi vurmuştu. TCG Kocatepe'yi. Dolayısıyla çok müşterek harekat yaptık. Bizleri alıştırıyorlardı. Çok da iyi oldu. Ve amfibi harekatta da bizim o dönemdeki amfibi harekat hocası Kemal Tok Emekli tümamirer kendisi şimdi. Celal dedi sen bölgeden geldin dedi. Şu Kıbrıs Barış Harekatı'nı sen hazırla, sen arkadaşlarına anlat dedi. Hı hı. Onun hazırlığını yapmıştım. Evet. Sonra onunla ilgili bir derleme bir şey de yaptım.
Siz Kıbrıs uzmanı olmuşsunuz. Yani
bilemiyorum. Devam edeyim isterseniz. Lütfen. Akademi bitti. Genelkurmay personele tayin oldum. Personel başkanlığına. Adım attım yarım saat sonra Kıbrıs Barış Harekatı'nın madalyalarla ilgili proje subayı oldum. Böyle olunca bütün o madalyaların verilmesiyle ilgili olaraktan sıralı sicil üstlerinin yazmış olduğu tüm raporları okuma fırsatım oldu. Böyle bizim Kıbrıs maceramız başladı. Sonra 1996 yıl, aradan bir şey geçiyorum. Bond'da deniz ateşçisiyim, askeri ateşe. Rahmetli Denktaş geldi oraya, Kıbrıs davasını açıklıyor. Konferansı da vardı. Konferansın vereceği zaman Bond'da toplanan Rum-Yunan şürekası protesto için falan hemen haberleri olmuş. Protesto gösterisi düzenlemişlerdi. Orada çok güzel bir İngilizce takdim yaptı. Sonra ben de bir konuyu açsın diyerekten gene İngilizce bir soru sordum. Sorarken de kendimi deniz ateşçisi olduğunu açığa vurmamak için Marine Historiker dedim Almanca. Yani deniz tarihçisi demektir.
Evet.
Sol tarafımda bir zamanlar Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğini yapan, sonra Türk-Almanya Dostluk Derneği Başkanı'ydı. Eckhard Eickhoff şeyden sonra dedi ki, her doktor Yavuz dedi, iyi buldunuz o kelimeyi dedi, Marine Historiker dedi. Ben de çok kullanayım
bundan sonra. Yeni bir titir.
Evet. Böyle bir şeyimiz oldu.
Siz Almanca da biliyor musunuz
tabii,
hocam?
Tabii. Almanca, İngilizce biliyorum.
Harika.
Sonra gene o yıllarda Alman Yedekler Cemiyeti, rezervistin, oradan bir teklif geldi. Bize Kıbrıs meselesini anlatır mısınız diye. Bir de ben doktor unvanına gitmiştim oraya. Çok yani güzel. Bilim adamı kisvesi. Neticede biz tamam dedik. Hannover'de böyle bir konferans verdim. Hayatımda verdiğim en güzel konferanslardan bir tanesiydi. Yani çok büyük bir keyifle dinliyorlar onlar. Hı-hı. Onlar vardı. Hı-hı. Sonra devam ediyoruz. 2005 veya 2006'ydı sanıyorum. Artık emekli olmuştum. Antakya'da Türk Ocağı'nın kuruluşu vardı. Ona rahmetli Denktaş gelmişti konuşmacı olarak. Belediye toplantı salonunda onu bir kez daha dinleme fırsatım oldu. Ondan sonra da göremedim. Çok değerli bir Türk büyüğümüzdü kendisi. Gene bu biraz önce söylemiştim, konferans verdim diyerekten Almanya'da. Hı hı. O konferansla ilgili olaraktan, konferansıyla yani Kıbrıs'la ilgili bir de yazdığım metni bir Alman dergisine gönderdim. Marine Forum. Orada da yayınlanmıştı. Bunu da gene görüyorum.
Çok güzel.
Kıbrıs'la ilgili çok anlatacak şey var. Çok yerlerde konuştum ama 2010 yılında yayınlanan Avrasya'da Türk Jeopolitiği adlı kitabım var. Orada da Kıbrıs'ta Türkler kısmını yazmıştım. Hı. Şimdi gördüğünüz gibi Kıbrıs'la ilgili, hele de bir deniz subayıysanız, bir de benim gibi özel olarak bölgeye gittiyseniz, evet, anlatacak çok şey var. Kıbrıs tabii ki bu anılarla saklı kalacak bir şey değil. Yani bugüne doğru gelirken bir tarihin bilmek lazım. Evet. Bilmiyorum, soruların
tarihi
içerisinde
var mı?
Tarihi
ne zamana dayanıyor? Ben onu soracaktım.
Yani çok eskiye dayanır tabii. Yani Kıbrıs'ın konumuna baktığınız zaman, hı hı, az önce söyledim. Bir zamanlar işte bu İskenderun Körfezi, sonra gene denizciliğin çok yoğun olduğu şimdiki Lübnan, İsrail bölgesi, buraları Finikeliler zamanında. O zamanlar gene şeyde Mısır'da İskenderiye Libanı ve daha sonra Süveyş Kanalı açıldıktan sonra, hı hı, bu deniz trafiğinin düğüm noktalarından bir tanesi veya onlara etki eden bir yerde. Yani biz onu şöyle derdik. Kıbrıs öyle bir şey ki sanki bir büyük uçak gemisi gibi düşünün. Öyle bir yerde denirdi. Hı hı. Doğu ile batı arasında, kuzey ile güney arasında aynı zamanda bu özellikleri olduğu içindir, hı hı, ki 1878 yılında, yani Türk-Rus Harbi bittikten sonra, 93 Harbi de deniyor buna, İngiltere Kıbrıs'a asker çıkardı. Kiralama adı altında. Hı hı. Gerekçesi neydi? Rusya'nın sıcak denizlerde, yani Akdeniz'e çıkmasını engellemeye yönelikti. Hı hı. Bu sebepleydi. Yani Kıbrıs'ın önemini buradan hatırlayalım. Yani gidip, hı hı, Girit'e çıkmadı ama Kıbrıs'a çıktı. Önemi buradan daha, hı hı, çok. Çünkü o arada Süveyş Kanalı da açılmıştı. Hı hı. Bu sebepleydi. Bunu görebiliyoruz. Sonra ne zamana kadar? 1914 yılında bunu, Birinci Dünya Harbi başlayınca İngiltere Kıbrıs'ı ilhak ettiğini bildirdi.
Evet.
Sonra Lozan Barış Anlaşması ile birlikte İngiltere'ye bağlandı. Buraya kadar bir şey yok. Şimdi İkinci Dünya Harbi oluyor. İkinci Dünya Harbi sırasında biliyorsunuz Almanlar Yunanistan'ı istila ettiler. İskenderiye'de, Mısır'da bir şey kuruldu. Sürgünde Yunan hükümeti kuruldu. Çok ilginçtir. Yani ben bunu İngiliz şeylerinde gördüm. Arşivinde gördüm. Foreign Office'in şeyinde. Orada sürgündeki hükümetin başbakanı sanıyorum Venizelos olacak. Tam emin değilim. O İngiltere ve Almanya Amerika nezdinde diplomatik girişimlerde bulunuyor. Kıbrıs'ı diyor savaş sonunda bize verin diyor. Yani Yunanistan istilada, Yunanistan nasılsa kurtarılacak diyor. Ama o arada Kıbrıs'ı da bize verin diyor. Bu kadar bu kadar karşı taraf Kıbrıs'ı istiyor. Netice 1954 yılında Enosis olarak yani Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama girişimleri daha da hızlanıyor. Hem de nasıl biliyor musunuz? 1952'de iki ülke Türkiye ve Yunanistan NATO üyesi olmuşlar. Hatta o arada bir Balkan Antantı diye bir şey imzalanıyor. Şeylere karşı, Sovyet tehdidine karşı. Ama o arada bu EOKA'nın kurucusu, bir EOKA tetiş örgütü, General Grivas adaya çıkıyor. Gerekçesi Enosis'i gerçekleştirmek. Yani adayı Yunanistan'a
büyük
bağlamak.
Büyük ideal bu değil mi onlar için?
Büyük ideal, megali ideal. Megali. Bu Enosis onun bir parçası. Kıbrıs'ı Yunanistan'a katmak, bağlamak. Evet. Şimdi bu arada adada Makarios adlı bir de o zaman için genç sayılacak bir şey var. Ruhani lider var. Başpiskopos. Neticede bu EOKA İngilizlere karşı bir ölçüde Türk toplumuna karşı da tetiş falan derken bu arada hatta kendi bağımsızlıklarını istiyorlar. Bununla ilgili Türkiye'nin de çeşitli girişimleri var. Ada o zaman ya Taksim diyor Türkiye. Başka türlü Roma bırakma niyetinde değiller. Neticede 1959 önce Zürih sonra Londra'da bu bölgenin yani Kıbrıs Türklerinin ve Rum liderlerinin katıldığı bir toplantı düzenleniyor ve bir bağımsız devlet kurulacak. Buradaki alınan kararlarla 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor. Buna göre
şu anda Türklerle ilgili hiçbir şey yok ortada.
Yok. Ama o zaman kuruluyor. Cumhurbaşkanı olacak. Makarios oluyor zaten. Rum olacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Türk. Sonra hükümette yani bakanlarda ve parlamentoda da aşağı yukarı 3'e 1 olacak. Yani şöyle 1/3'ü Türk olacak. 2/3'ü Rum olacak. Bu şekilde bir bölüşme var. Bu 1963'e kadar devam ediyor. 1963'te bir kanlı Noel olayı var. O arada Yunanistan'da da Papandreou Baba Papandreou. O tekrar iktidar olunca o Panhellenik Sosyalist Partisi'nin başkanı. O olunca Makarios'undan güç alaraktan anayasayı ilga ediyor. Kaldırdım ortadan diyor. Yani Türklerin özellikle bu arada Agritas planı diye bir plan yürürlüğe koymuşlar. Bununla birlikte Türkleri asimile edecekler. Ama orta veya uzun vadede. Böyle devam ediyor işte. Sonra Türkiye buna müdahale kararı alıyor. Ancak Johnson mektubu var. Amerika'nın başkanı o zamanlar bir mektup yazıyor.
Nedir içeriği hocam?
Ve diyor ki sizin elinizdeki bu gemiler bunlar hepsi Amerikan menşeli. Bir kısmı İngiliz. Eğer bunları kullanırsanız şunu yaparım, bunu yaparım vesaire. Tamam. Ve zaten bu Türkiye'ye ders oluyor. Türk savunma sanayinin bana göre Cumhuriyet döneminde çıkışının ana gerekçelerinden bir tanesi de bu. Bir ilki bu. Bundan sonra Türk Donanma Vakfı kuruluyor ve kendi gemimizi inşa edelim diyerekten bir slogan oluyor. Ve kendi çıkarma gemilerimizi ve araçlarımızı eski tanklardan sökülen motorlarla inşa etmeye başlıyoruz. Yani Kıbrıs Barış Harekatı'nda bunların büyük yararı var. Sonra işte 1974 Temmuz'unda bu defa, bu arada 1967'de Yunanistan'da albaylar cuntası var. Onlar deviriyorlar kralı ve askeri cunta yönetime geçiyor. Fakat askerler ekonomiyi bilmez. Ben kendimden de biliyorum yani. Sonra 1973'te bu defa bu askerler Ege'de bir takım numaralar çekmeye başlıyorlar. Yani o Norveç firmasına Ege Deniz Tabanı'nda petrol arama ruhsatı filan veriliyor. Ege'de Türk-Yunan sorunları o zaman alevleniyor. Fakat orada bir çatışma çıkmıyor. Kıbrıs'ta çıkıyor. Temmuz'da bu eski bir EOKA'cı olan ve cuntacıların adamı olan Samson darbe yapıyor şeye, Makarios'a. Makarios canını zor kurtarıyor. Ve tabii ki bir cumhuriyetin yahut da bir ülkenin durumu, o uluslararası hukuka da uygun olarak kurulmuş, belki söylemeyi unuttum, kuruluş anlaşmalarında Türkiye, Yunanistan ve İngiltere aynı zamanda garantör ülkeler şeye göre, kuruluş anlaşmalarına göre. İşte Samson bunu yapınca bu arada Türklere de bazı mezarimler olduğunu görüyoruz. Ki mesela Atlılar Köyü katliamı vardı.
74'de geldik değil mi hocam?
Tabii geldim. Orada gördüm ben Atlılar Köyü katliamını. Yani Beşik'teki bebeden 70 yaşındaki insana kadar katletmişler. Hani bu şeyde Dağlık Karabağ'da Hocalı katliam var ya, aynı onun benzeri. Sadece sayısı biraz daha az. Böyle bir katliam olmuş. Tabii Türkiye en sonunda İngiltere kabul etmeyince tek başına Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapıyor. Şimdi burası çok önemli. Yani biz bunu dış dünyaya anlatamadık. Veyahut da anlatsak da anlamak istemediler. Yani Kıbrıs meselesi, Kıbrıs sorunu 1974'teki Türkiye'nin yapmış olduğu Kıbrıs Barış Harekatı ile başlamadı. Daha önce başlamıştı. Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte Türkiye kendisine kuruluş anlaşmalarının verdiği yetkiye dayanaktan bir harekat yaptı. Ve Türk toplumunu kurtardı. Hakikaten bakın aradan ne kadar zaman geçti. Yani 74'ten bugüne kaç sene olacak şimdi bakıyorum. 50 sene olacak neredeyse yakında. 2 sene sonra. Ve bu süre içerisinde Türklerle Rumlar arasında hiçbir sorun olmadı. Evet. Halbuki daha önce sık sık aralarında toplumsal çatışmalar oluyordu. Bundan genellikle Türkler zarar görüyordu. Şimdi onun için Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemi var diyorum. Kıbrıs Barış Harekatı bir yeni çatışma alanı doğuran değil, aslında iki toplum arasında, Türk ve Rum toplumlar arasındaki çatışmayı sona erdiren bir harekat oldu. Evet. Sonra 1975'te Amerika Türkiye'ye bir silah ambargosu uyguladı. Bu Kıbrıs harekatında işte bizim silahları kullandın bilmem ne falan diyerekten. Onun üzerine Türkiye'de Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni kurdurdu. Bu arada görüşmeler devam etti. Denktaş Cumhurbaşkanı'ydı bu Federe Devlet'in. Şeydeyse çok çeşitli başkanlar geldi. Yahut da liderler geldi. Güney Kıbrıs. Evet. O arada işte 15 Kasım 1983'te, ki ben de o zaman Genelkurmay'daydım. Dün gibi hatırlıyorum. Kıbrıs Federe Devleti'nin meclisi ve Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın da onayıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan ettiler.
Evet.
Görüşmeler gene devam etti. Tabii bu karşı taraf bunu kabul etmedi. Yunan tarafı kabul etmedi. Rumlar kabul etmedi. Amerika kabul etmedi bunu, ama devam etti. Biz de ne yazık ki, yani Türkiye hemen bunu kabul etti ama öyle o tahmin ettiğim, o zaman iyi biliyorum. Dönemin başbakanı rahmetli Turgut Özal'dı. Turgut Özal'ın dahi bu ilandan haberi yoktu sanıyorum. Yani öyle bir şeyler oldu. Çünkü Amerika ile ilişkileri iyiydi onun. Oraya danışmadan belki de bu olmayabilirdi. Ama bu yapıldı. Neticede şunu söylemek istiyorum. Denktaş bundan sonra da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin veya onun tayin ettiği Kıbrıs Özel Temsilcisinin şemsiyesi altında çok çeşitli görüşmeler oldu. Yani dediğim gibi Denktaş uzun bir süre milenyumun ilk ortalarına kadar bunu devam ettirdi. Ve hiçbir sorun alamadı. Yani karşı tarafta bakıyorsun, demokratı da geldi, sosyalisti de geldi, ateisti de geldi, devlet başkanı olarak hiçbiriyle anlaşmak mümkün olmadı. Sonra 2004 yılında bir Annan planı. Bu arada Güney Kıbrıs Rum kesiminde 1995'te Kıbrıs'ı Avrupa Birliği üyeliği için başvuruda bulunmuştu. 95'ten sonraki görüşmelerde zaten bu Avrupa Birliği havucuna güvendiği için Güney Kıbrıs Rum kesimi pek dikkate almadı. Yani o boşladı o konuları. 2004'te bir Annan planı var. Bu Kıbrıs'ın yeni bir düzen, toprak paylaşımı, ötekiler filan diyerekten. Bunu zaten o 1995'teki Avrupa Birliği havucu olduktan sonra Kıbrıslı Türkler büyük ölçüde onların aklı çelindi. Özellikle gençlerin. Yani biz Avrupa Birliği'nin bir üyesi olacağız ve çeşitli imkanlar bulacağız diyerekten. Bu düşünce içerisindeyken %65'e yakın oranda Türk tarafı evet dedi. Rum tarafı da sanıyorum %77-78 hayır dedi. Buna rağmen Almanya, İngiltere ve Amerika gibi ülkeler Türkiye bu şey yaptı. Annan planı evet dedi diyerekten ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ya da Türk tarafının izolasyonlarının kaldırılması lazım dedi. Yani serbest ticaret yapamıyordu yurt dışına. Uçuşlar, ondan sonra gemi seferleri vesaire, ticaret özellikle bunu yapamıyordu. Veya pasaport kullanımı vesaire gibi yani. Bunlar yoktu. Ancak bunların hepsi lafta kaldı. Türkiye'de o dönemde Avrupa Birliği giriş, Avrupa Birliği'ne adaylık süreci başlamıştı. Helsinki zirvesiyle 1999 aralığında. Türkiye'de Avrupa Birliği'ne girişte başka halel gelmesin diyerekten fazla bu işin üzerine gidemedi. Ama şunu söyleyeyim ki 2007 Lizbon zirvesiyle birlikte Avrupa Birliği'nin şu belli oldu. Orada nitelikli çoğunluk değil, oy birliği aranıyordu bazı şeylerde, hususlarda.
Kıbrıs'ta yani, mı hocam?
Hayır, genel olarak genel. Avrupa Birliği'nin karar mekanizmasında. Kriter olarak, evet. Şöyle savunma ve ekonomi konularında oy birliği aranıyordu. Şimdi 2004 sonunda Avrupa Birliği üyesi oldu Kıbrıs. Yunanistan zaten üyeydi. Dolayısıyla bunlar Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı konusunda hem savunma hem de ekonomik açıdan bir bahane çıkartıp hayır diyebilirler. Ben dolayısıyla Türkiye'nin yani arzu ediyorum Avrupa Birliği üyesi olmasını ama bu şartlarda o Lizbon zirvesi kararları çerçevesinde pek de mümkün olacağını göremiyorum. Ama neticede Rauf Denktaş rahmetli çok uğraşmıştı bunda. Yani Türkiye'de sanıyorum son dönemlerinde hükümetle de bu konularda anlaşamadı. Çünkü Avrupa Birliği havucu çok daha cazip geliyordu. Kıbrıslı Türklerin büyük bir kısmı da böyle düşünüyordu çünkü. Neticede gün geldi Türkiye özellikle bunun böyle olmayacağını ve çözümün iki devletli olabileceği konusuna geldi. İki devletli çözüm. Olay
olur
buraya,
mu
buraya
hocam? Yani sizce Kıbrıs iki ayrı milletten oluşmasına rağmen tek bir devlet olarak varlığını sürdürebilir mi?
Yani bana göre iki devletli çözüm olur. Bir devletli yani bir devletin çatısı altında iki toplumun yaşayamayacağını kurulduktan 3 sene sonra gördük. Yani 1960'ta kuruldu. 1963'ün Noel'inde kanlı Noel. 96 Türk'ün katli var orada. Sonra bu devam etti. Evet. Yani şey değil. Ama Kıbrıs Barış Harekatı arkasından Türk Federe Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dedik. Hiçbir sorun olmadı. Sorun ne biliyor musun? Bir tane bu bir motosikletli gençler vardı. Dünya bilmem nesi neyse. Onlar bir şeylerle adaya geldiler sanıyorum 1996 yılıydı. Ondan sonra sınır tanımayan şeyler. Grup mu neyse işte. Ve onlar 1996'da Türk sınırında, Türk tarafının sınırında tampon bölgeye geçip birisi direğe tırmanıp Türk bayrağını indirmek istedi. Türk tarafı da bayrak bizim namusumuzdur dedi. Bir mermiyle oraya çıkan Rum'u yere düşürdüler, vurdular. Yani eğer olaysa bir tek bu olay oldu. Onun dışında hiçbir şey yok. İki toplum arasında herhangi bir sorun olmadı. Şimdi söylenize gelmek istiyorum. Bu iki toplumun bir arada yaşayamayacağı belli. Yani iki devletli çözüm olur. İkisi de tanınır. Güney tanınıyor zaten. Sonra ileride birleşirlerse birleşirler. Ona bir şey diyemeyiz. Yani kendi kararlardı. Kendileri tekrardan federe hale gelebilirler. Annan planında federatif yapı vardı. Rum tarafı kabul etmedi bunu. Türk tarafı evet dediği halde yani. Biz yanlış olduğunu biliyorduk bunu. Şimdi Kıbrıs'tan çok daha farklı olacak olan, farklı olan bir ülke var. Burada da söylemiştim. Kosova. Kosova 2008 yılında Kosova'nın bağımsızlığı Rusya, Sırbistan, Yunanistan gibi ülkelerin dışında dünyanın büyük bir ülkeler topluluğu tarafından tanındı. Kosova Kıbrıs'a göre çok daha küçük bir yer. Nüfusu çok daha az. Ve Kosova'da şu anda da sorunlar devam ediyor içeride biliyorsunuz. Şey olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. İçeride bir sorun yok. Yani Kosova'ya bile evet diyenler Kıbrıs'a niye evet diyemiyorlar? Bunu hayretler içerisinde karşılıyorum. Belki şu olabilir. Soğuk Savaş sona erdikten sonra bir acaba atılım yapılabilir miydi? Bir şey manevra yapılabilir miydi? Veya Kosova'nın bağımsızlığının tanındığı sırada yeni bir hamle yapılabilir miydi 2008 yılında? Hep bunları düşünüyorum. Nerelerde yanlış yaptık diyerekten.
Peki son bir soru olsun mu hocam? Tabii. Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusunda yeni bir çözüm önerisi var mı?
Hayır yok. Geçenlerde biliyorsunuz Semerkant'ta, Özbekistan'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir zirvesi yapıldı. Ve burada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir gözlemci ülke olma statüsü kabul edildi. Buna bile dahi tahammül edemediler. Hem Avrupa Birliği hem de Yunanistan, Avrupa Birliği'nin sözcüsü bu konuda Kıbrıs konusunda tavrımız nettir ve bunu da devam ediyoruz dedi. Avrupa Birliği'nin bu konuda özellikle iki üyesi Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan varken durup dururken evet diyeceklerini zannetmiyorum. Maalesef böyle yani.
Yunanistan'ın peki Kıbrıs meselesine etkileri neler sizce? Bir de hani Amerika Birleşik Devletleri Türk-Yunan ilişkilerine hangi mesafeden bakıyor? Hangi açıdan bakıyor?
Evet, şimdi baktığımız ne kadar son soruya cevap vereyim size. Yunanistan tamam. Belli. Yunanistan
zaten.
Kıbrıs Cumhuriyeti olsun, bölünmeyi kabul etmiyorum diyor. Yani şey değil, Güney Kıbrıs Rum kesimi Kıbrıs Cumhuriyeti olarak devam etsin. Türkler de onların istediği şekilde bir azınlık dahi olmadan burada kalsın diyor. İki toplum diyor da kabul etmiyor. Ayrı devleti de kabul etmiyor. Öbür soru ise benim buraya gelen hemen hemen her konuşmacıya sorduğum bir soru. Amerika Türk-Yunan sorunlarında yahut da Mavi Vatan'ın büyük kısmı konusunda ne tarafta duruyor diyor. Biraz önce söylemeye çalıştım. Amerika bir NATO üyesi olaraktan iki taraf arasında taraf tutmamayı tercih eder. Ama Amerika'da hele de şimdi bir yönetimden ziyade küresel firmalar devleti haline gelmiştir. Küresel firmalar kimin yanındaysa genellikle ya da kimi istiyorlarsa o şekilde giderler. Evet. Bir de Amerika'da bunu destekleyen önemli lobi grupları var. Rum-Yunan lobisi, Ermeni lobisi ve Yahudi lobisi. Biz Yahudi lobisini 2009'daki One Minute ve 2010'daki Mavi Marmara olayından sonra kaybetmiştik. Şimdi tekrar inşallah kazanmaya başlayacağız. Dolayısıyla bu gruplar varken Amerika eğer aklı selim bir yönetim olsa ayrım yapmamaya çalışırken hele de Türkiye gibi Rusya'nın da bu tehdit olarak belirdiği bir ortamda güçlü bir bölgesel ülkeyi yanında tutmak varken Yunan yanlısı olmaması gerekirken söylediğim sebeplerden dolayı Yunan yanlısı gibi hareket ediyor.
Mutlaka. Peki çok teşekkür ederiz Celalettin Hocam. Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Özlem Öztaş'la birlikte hazırladılar Mavi Vatan'ı. Cihan Aktepe'ye ellerine sağlık diyoruz şimdiden. Ben Yasemin Pamukçu. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Mavi Vatan